Şimdi de dış basında yer alan başlıkları ve analizleri konuşacağız sevgili dinleyicilerimiz. Stüdyomuzda konuğumuz dış ilişkiler uzmanı Fuat Can Bayramoğlu. Hoş geldiniz
Hoş
programımıza.
bulduk Arzu Hanım, merhaba.
Evet, İsrail'in Refah kentine saldırısı için dünya adeta gün sayıyor. Batı'dan karışık tepkiler var. Detaylar neler? Bugün Amerikan Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın açıklamaları var. Hatta dondurma yerken bu açıklamaları yaptığı konusunda da eleştiriler var. Nasıl değerlendirirsiniz?
Evet, şöyle söylemek lazım aslında. Evet, hani karışık mesajlar var dediğiniz gibi. Açıklama düzeyinde İsrail'e dönük tepkiler olacakmış gibi bir görüntü oluyor gerçekten ama sahada ve hani politika yoluyla desteklemek anlamında bakıldığında özellikle Amerika'nın herhangi bir geri adım attığını görüyor değiliz. Hatta bununla ilgili çok ünlü Amerika'da da komedyenlerin artık bu konuyu eleştirmeye başladıklarını görüyoruz. Şöyle belli görevlerdeki üst düzey görevlerdeki örneğin Amerika Dışişleri Bakanı Antony Blinken benzer şekilde yine Beyaz Saray'da görev yapan Kirby ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan'ın Ukrayna konusunda Rusya'yı eleştiren açıklamalarını atıf yaptıkları böyle görüntüleri kolaj haline getirmişler. Orada diyorlar ki bu bahsettiğim isimler bu katliam son bulmalı. Tek bir sivilin dahi hayatını kaybetmesine tahammülümüz yok diyorlar. Sonra diyorlar ki bu bahsettiğim komedi programında yok yok merak etmeyin burada İsrail eleştirilmiyor diyorlar. Rusya eleştiriliyor diyorlar. Çünkü gerçekten de aslında çok hani trajikomik bir durum. Ama tam olarak olan bu aslında. Rusya'nın Ukrayna konusunda yaptığı haksızlıklar, saldırılar haklı bir şekilde eleştiriliyor. Ama diğer taraftan İsrail ile ilgili aynı yetkililerin hem de aynı basın toplantısında Ukrayna ile ilgili bunu söylediniz. Peki Filistinlilerle ilgili ne söyleyeceksiniz dediğinde İsrail yetkililerin açıklamalarına inanıyoruz. Sivillerle ilgili gereken tedbirleri alacaklarına inanıyoruz şeklinde açıklamalar oluyor. Gerçekten bu noktada anlamak mümkün değil. Son olarak hatta artık tepkiler bir noktada halk düzeyinde öyle bir noktaya gelmiş durumda ki Amerika Hava Kuvvetleri'nde görev yapmış. Aktif görevdeki bir mensubu kendini yaktı Büyükelçiliğin önünde.
Hayatını kaybetti
Evet, hayatını
haberlerim var.
kaybetti Erin Bushnell ve o inanılmaz bir video gerçekten zaten erişim engeli de getirildi çünkü
Getirildi, evet.
izleyebilecek bir video değil. Birleşik Devletler Hava Kuvvetleri'nin aktif görevindeki bir üyesiyim ve artık soykırıma ortak olmayacağım diyor. Yani burada şöyle bir durum var tabii aktif görevde olan birisinden bahsediyoruz. Hani emekli olmuş da sonrasında o görevden dolayı bir pişmanlık duyuyor değil. Halihazırdaki yaptığı görevi dolayısıyla böyle bir pişmanlığı var. Hatta şöyle söyleyeyim, o İsrail Büyükelçiliği'nin önündeki korumaların bir taraftan silah doğrulttuğu görüntüler de var. Yani bir tehdit algıları da var bu kendini yakan Erin Bushnell'e dönük. Açıklamaları da çok ilginç. Bir taraftan LinkedIn hesabında paylaşımları var. Üniversitede yazılım mühendisliği okumuş, lisans eğitimini sürdürüyormuş. Yani burada şöyle bir durum yok. Yani bu insan hayattan ümidini kesmiş, böyle kimsesiz falan bir insan da öyle bir durum da söz konusu değil. Yani psikolojik sorunları olan vesaire bir insan olduğu görünmüyor. Yani öyle hani Batı'da hemen bir saldırı olduğunda işte bu insan akıl hastası gibi bir böyle bir şey söylenir. Öyle bir geçmişi de yok görüldüğü kadarıyla. Bu noktada şu sözleri çok etkileyiciydi gerçekten diyor ki o paylaşımında birçoğumuz kendimize şu soruyu sorarız diyor. Kölelik sırasında hayatta olsaydım yani işte Amerika'da o köleliğin yoğun yaşandığı dönemlerde hayatta olsam ben ne yapardım? Veya başka dönemlerde olsaydım veya ülkem soykırım yapıyor olsaydı ben ne yapardım diye biz soruyoruz ya diyor Erin Bushnell kendini yakan. Diyor ki sonra cevap şu ki aslında şu anda ne yapıyorsak o zaman da onu yapardık diyor. O noktada gerçekten bu tepki çok da ses getirdi. Şöyle diyebiliriz ki Batı belli noktalarda artık Batı basınında da yadsınamayacak şekilde haberleştirilmesi gereken bir olaydı bu. Dediğiniz gibi de hayatını kaybetti. Gerçekten bu noktada çok da konuşuldu. Bir başka haber vardı. Gray Zone isimli Amerikan yönetimini yer yer eleştiren, daha doğrusu sıklıkla eleştirdiğini bildiğimiz bir haber sitesi. Orada da Amerika Dışişleri Bakanlığı'nın Gazze kuşatması sırasında İsrail askerlerinin Filistinli kadın ve kız çocuklarına dönük kötü davranışları ve istismar davranışları ile ilgili, işkence ile ilgili iddiaları vardı. Bu Amerikalı yetkililere sorulduğunda Amerikalı yetkililerin bunları güvenilir iddialar olarak görmedikleri söyleniyor. Ama aynı Amerikalı yetkililer İsrail'in Hamas'ın daha doğrusu İsrail'li rehinelere dönük sistematik cinsel şiddet uyguladığı ile ilgili iddiaları örneğin burada söyleyebiliyorlar. Referans gösterdikleri ise İsrailli yetkililer. Peki az önce bahsettiğim o Gray Zone'da atıf yapılan Filistinli kadın ve kız çocuklarına dönük o istismar vakalarının, işkence vakalarının dönük raporun kaleme alan kim? Birleşmiş Milletler İnsan Hakları raporu aslında. Yani bu Filistinlilerin hazırladığı bir rapor değil. Bahsettiğimiz Birleşmiş Milletler ve Birleşmiş Milletler'in hazırladığı bir insan hakları raporu var. Ve bu Amerikalı yetkililere sorulduğunda biz İsrailli mevkidaşlarımızla görüşmeden bununla ilgili bir yanıt vermeyeceğiz diyorlar. Başka bir vaka Gazze'nin en önde gelen sanatçılarından biri olan Fethi Gaben. Gerekli tıbbi tedavi kendisine sağlanmadığı için ciddi göğüs ve akciğer sorunları yaşarken Gazze'de hayatını kaybetti. Filistin'de şöyle anılıyor. Deniyor ki Filistin'in belki de en ünlü sanatçılarından biri olarak anılıyor. Bu noktada gerçekten hani insanlığın vicdanı elini vicdanına koyup yani bu konuda adaletle davranması gereken bir dönem. Ama ne yazık ki dediğiniz az önce de konuştuk açıklamalar düzeyinde kalıyor tepkiler. Son olarak Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres de bir açıklama yaptı. Ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun yani Amerika'nın veto ettiği o tasarılar sonrasında da sessizliğine karşı bir öfkeli bir açıklamada bulundu. Ve dedi ki Guterres, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ve Hamas'ın 7 Ekim'deki korkunç terör saldırılarının ardından İsrail'in Gazze'deki askeri operasyonları konusunda Güvenlik Konseyi'nin birlik içinde olmaması konseyin otoritesini ciddi bir şekilde zayıflatmıştır dedi. Şu açıklama özelinde bile Rusya'nın operasyonu dedikten sonra Rusya'nın operasyon olarak tanımladığı konuya yani Ukrayna operasyonuna tırnak içerisinde Rusya işgali diyor. Ama aynı İsrail'in yine operasyon olarak tanımladığı şey İsrail operasyonu diyor. İsrail'in işgali demiyor Gazze'ye dönük. Ya açıklamalar özelinde bile evet bir tepki varmış gibi bir izlenim var. Ama kullanılan dil dahi aslında o açıklamayı reddediyor. Öyle söylemek lazım. Yani dolayısıyla hani Batı'nın bu noktada evet Biden'ın bir açıklaması oldu ve Biden dedi ki pazartesi gününe kadar ateşkes sağlanabilir bu konuda bir umudum var şeklinde bir açıklama yaptı. Ama bu açıklamadan sadece bir gün önce Netanyahu Amerika'da CBS televizyonuna konuştu ve orada dedi ki evet bir rehinelerle ilgili bir takas anlaşması olursa rehinelerin serbest bırakılması konusunda anlaşmaya varılması halinde operasyon ertelenebilir dedi. Hatta aynen şu ifadeyi kullandı Netanyahu dedi ki rehine anlaşması İsrail'in Refah kara harekatını geciktirebilir ancak nihai olarak engelleyemezdi. Yani dolayısıyla bir operasyonun kaçınılmaz olduğunu söylüyor Netanyahu ve biz hani konuşurken diyoruz ki acaba kim durdurabilir? Burada durdurma iradesi olan herhangi bir batılı devletin olduğunu ve bu devletin de caydırıcı gücü olduğunu o noktada İsrail üzerinde söylemek zor. Ne yazık
Evet,
ki.
Amerika bile.
Amerika dahi evet aynen öyle söyleyebiliriz.
Ama tabii hani başka ülkeler için böyle bir yardım girişimi en azından düşünce boyutunda var anladığımız kadarıyla. Bugün Milliyet Gazetesi'nin dünya sayfasında Ukrayna'ya asker göndermenin gündemde olduğu başlığı var. Fransa'nın önderliğinde toplanmış Avrupa ülkeleri ve Ukrayna'daki savaşta Rusya'nın yenilgisinin Avrupa'nın güvenliğini ve istikrarı için vazgeçilmez olduğu duyurulmuş. Ukrayna'ya asker göndermenin de masaya geldiği, bunu da büyük ses getirdiği ama Kremlin'den de korkutan bir uyarı geldiği haberi var. Nasıl değerlendirirsiniz bu gelişmeyi?
Hemen şöyle söyleyelim. Bu toplantı aslında pazartesi günü Elize Sarayı'nda gerçekleşen Ukrayna konulu bir toplantı ve 25 diye yanlış hatırlamıyorsam katılan Avrupalı lider, Avrupa Birliği üyesi, ülke lideri. Dolayısıyla önemli bir toplantıydı. Ve tam olarak aslında alıntıladığınız açıklamalar Macron'un açıklamaları. Ve Ukrayna'da Rusya'yı yenmenin Avrupa'nın güvenliği için kilit önemde olduğunu söyledi Macron. Tabii ev sahibi sıfatıyla oldukça sert gerçekten açıklamalar yaptı. Ve Dedi ki Macron, Avrupalı liderler Ukrayna'ya orta ve uzun menzilli füzeler ve bombalar vermek için bir koalisyon kurma konusunda anlaştılar dedi. O noktada Batılı askerlerin gönderilmesi konusunda ise, yani Batılı ülkelerin organizasyonda bir askeri birliğin örneğin gönderilmesi konusunda fikir birliği olmasa da hiçbir şeyin dışlanmaması gerektiğini söyledi. Ama bu konuda şöyle söylemek lazım. Özellikle NATO üyesi ülkelerin böyle bir karar alabileceğiyle ilgili atıflar vardı konuşmada. Şunu söylemek lazım. Çok sert tepkiler geldi buna, bu açıklamaya.
Evet, Avrupa
Avrupa
ülkelerinden.
ülkelerinden. Hatta şöyle söyleyeyim, Olaf Scholz Macron'un savaşı Rusya'nın kazanmaması için Ukrayna'ya asker gönderebileceği önerisine doğrudan karşı çıktı ve buna Avrupa ve NATO ülkeleri tarafından Ukrayna'ya askeri birliklerin gönderilmeyeceğini kesinlikle söyledi. Çok net açıklamalar, çok net ifadeler kullandı. Benzer açıklamalar Çek Cumhuriyeti ve Polonya başbakanlarından da geldi. Ukrayna'ya asker göndermeyi düşünmüyoruz dedi. Yetmedi, NATO Genel Sekreteri bir açıklama yaptı bu konuyla ilgili. Çünkü Macron sanki NATO özelinde NATO'nun sözcüsüymüş gibi bir açıklamada yapınca Genel Sekreter Jens Stoltenberg Associated Press'e konuştu ve NATO birliklerini Ukrayna'ya konuşlandırma gibi bir planımız yok dedi. Sputnik haber yaptı hatta bunu. Peki Macron ne yaptı? Macron da Scholz'u hedef aldı aslında bu açıklamalar sonrasında ve dedi ki bugün asla asla diyen insanların çoğu 2 yıl önce tank göndermeye de asla diyorlardı, uçak göndermeye de asla diyorlardı, uzun menzilli füze göndermeye de asla diyorlardı dedi. Yani bu konuyla ilgili Macron vazgeçmiş değil, onu söyleyebiliriz. Peki Rusya ne dedi? Dediğiniz gibi Kremlin sözcüsü Peskov'un çok sert bir açıklaması oldu. Peskov dedi ki Macron'un Ukrayna'ya asker gönderme seçeneğini dışlamıyoruz açıklaması konusunda Batı'nın Ukrayna'ya asker göndermesi halinde Rusya-NATO çatışması kaçınılmazdır dedi ve ama tabii Peskov dahi şunu alıntıladı, bunu söylemek lazım. Batılı ülkelerin bu konuda bir konsensusu yok bildiğimiz kadarıyla dedi ama eğer böyle bir konsensus olur, böyle bir adım atarlarsa Rusya-NATO savaşı da kaçınılmaz olur dedi. Hazır bu arada Rusya'dan bahsetmişken geçtiğimiz hafta değindiğimiz bir konuya çok kısaca yer vermek istiyorum. Navalny ile ilgili bir konu vardı. Navalny'nin bedeni, naaşı teslim edilmemişti ailesine. Teslim edildi. Onunla ilgili bir haber vardı. Bir de ilginç haber var aslında. Ukrayna'nın askeri istihbarat ajansının başkanı Krilo Budanov'un bir açıklaması oldu. Ve o da dedi ki Navalny aslında bir kan fıhtısının atması sonucunda, yani damar tıkanıklığı dolayısıyla, düzeltiyorum, damar tıkanıklığı dolayısıyla hayatını kaybetti iyi görünüyor dedi. Bu da aslında o noktada takip edilmesi gereken bir süreç. Hani Batılı, çünkü liderler bu Navalny özelinde Rusya'ya çok tepki göstermişlerdi. Şimdi bu durum, Budanov'un bu açıklamaları ve sonrasındaki süreçte acaba daha derin tetkikler yapılacak mı Navalny'nin bedeni üzerinde? Onu da tabii takip edeceğiz. Çünkü bu konu da yine çokça önümüzdeki süreçte konuşulacak bir konu. Hatırlayalım, biz geçen hafta bahsetmiştik. Navalny'nin eşi muhtemelen muhalefetin yeni lideri olacak gibi görünüyor demiştik. Liderler özelinde ziyarette bulunmuştu hatta geçtiğimiz hafta. Önümüzdeki süreçte Navalny'nin eşinin Rusya'da hapiste de artık olmayan bir Navalny var neticede. Navalny'nin eşi çünkü dışarıda. Navalny'nin eşi özelinde Rus muhalefetinin bir araya geldiği bir süreç belki izlenecek. Çünkü bu
Yaşanabilir.
ihtimal olarak bahsediliyor.
Macaristan da son dönemlerde uluslararası basında sıkça gündem oluyor. Hangi başlıklarla gündem oluyor? Onu sizden dinleyelim.
Aslında şöyle derler, sonda söyleyeceğimizi başta söyleyelim. Şimdi öncelikle şu şeyi söyleyelim. Macaristan İsveç'in NATO üyeliğini onayladı. Şimdi biraz geriye saralım bu yaşananları. Son birkaç hafta içerisinde Macaristan'da önemli gelişmeler oldu. Bunlardan bir tanesi Çin Kamu Güvenliği Bakanı Shen Gong Macaristan'da Orban'la, Cumhurbaşkanı Orban'la bir araya geldi. Ve iki ülke diplomatik ilişkilerinin 75. yılı kutlanırken Çin'in güvenlik konusunda stratejik ortak olan Macaristan'ı bundan sonraki süreçte desteklemeyi teklif ettiğini söyledi. Şimdi Çin ve Macaristan'ın yakınlaştığı bir durum bu. Bir başka açıklama yine aslında daha doğrusu baktığımızda Macaristan Avrupa Birliği'nin insan hakları konusunda Çin'i eleştiren tutumları karşısında sıklıkla çekince koyan, açıklamaları engelleyen veya bu konuda ayak direyen ülke oluyordu. Dolayısıyla Çin'le böyle bir yakınlığı da vardı. Bu konuda hatırlayalım, Huawei ile ilgili bir önlem almak istediklerinde de yine Macaristan bu konuda ayak diremişti. Benzer şekilde İsveç'in NATO üyeliğini onaylaması için bu kez Amerika'dan, daha doğrusu benzer şekilde derken şöyle düzelteyim, iki partiden de oluşan hem Demokrat hem Cumhuriyetçi Amerika Birleşik Devletleri Kongre üyeleri Macaristan'a ziyarette bulundular. Orban bu ziyarette görüşmeyi de reddetti. Bu süreçte ise daha doğrusu düzeltiyorum, Macaristan siyasetinde büyük karışıklıklar yaşanmaya başladı. Eski Cumhurbaşkanı Katalin Novak ve eski Adalet Bakanı Judith Varga'nın görevden birden uzaklaştırıldığına tanık olduk. Neden? Çünkü onların birden çocuk istismarı ile ilgili bir skandalı örtbas ettiği ile ilgili iddialar vardı ve istifa ettiler. Bu iki isim Orban'a çok yakın isimlerdi. Yetmedi. Önemli protesto gösterileri başladı Macaristan'da ve Macaristan'ın siyasi sisteminde hatta daha geniş çaplı bir değişim çağrısında bulundu protestocular. Sokağa çıktılar o noktada. İşte tam bu sırada konuşuluyordu, deniyordu ki acaba bu yaşananlar sonrasında nasıl bir süreç izlenecek? Bu yaşananlardan yaklaşık 10 gün sonra Orban İsveç'in NATO üyeliğini onaylayacağını söyledi ve geçtiğimiz gün pazartesi günü de bu onay verildi. Dolayısıyla önümüzdeki süreçte artık NATO'nun, İsveç'in NATO üyeliği özelinde Macaristan'ın da bir çekincesini kalmaması sonrası NATO üye olacağını İsveç'in söyleyebiliriz. Aslında başka gündemler de var ama
Ama
önümüzdeki
süremiz
hafta,
bitti.
evet,
Öyle
değiniriz.
devam edelim. Çok teşekkür ediyoruz
Ben
katıldığınız
teşekkür
için.
ediyorum.
Sağ olunuz. Dış ilişkiler uzmanı Fuatcan Bayramoğlu konuğumuzdu.